19. Ayrım.
Biri de ruhunun gözlerini açtı. Bir çöldeydi. Çok tanıdık bir yerdi. Oraya daha önce geldiğini anımsadı. Büyücüyle birlikte. Çevresine bakındı ama büyücüyü göremedi. Yine de korkmadı. Huzurlu ve mutluydu. Kim olduğunu, nerede yaşadığını biliyordu. Zamanın bir başka yerinde bir parti düzenlendiğini de biliyordu. Ama bunların hiç önemi yoktu. Çünkü karşısındaki manzara çok daha güzeldi. Kumlar, uzakta dağlar ve kocaman bir taş. Bir ses hoş geldin dedi. Yanında büyük babasının kıyafetlerine benzeyen kılıkta bir beyefendi duruyordu. Ben Vicka'nın hocasıyım. Sen de hoca olunca öğrencilerin Vicka'yı burada bulacaklar ve dünyanın ruhu kendini açıkça gösterinceye kadar bu böyle sürüp gidecek. Biri de ben bir cadılar törenindeyim dedi. Bir cadılar bayramındayım. Hoca güldü. Sen yolunu buldun. Çok az insan bunu yapacak kadar cesurdur. Onlar kendilerinin olmayan bir yolu izlemeyi yeğlerler. Herkes yetenek sahibidir ama bunu görmeyi seçerler. Sen kendi yeteneğini kabul ettin. Yeteneğinle yüzleşmen dünya ile yüzleşmen demektir. Peki ama niçin? Tanrı'nın bahçesini ekebilmen için. Biri de benim önümde bir yaşam var dedi. Ben de herkes gibi o hayatı yaşamak istiyorum. Yanlışlar yapabilmek, bencillik etmek, hataya düşmek istiyorum. Hoca gülümsedi. Birden sağ elinde mavi bir pelerin belirdi. Ancak onlardan biri olursan insanlara yaklaşabilirsin. Birida'nın çevresindeki görüntü değişti. Artık çölde değildi. Çeşitli tuhaf yaratıkların yüzdüğü bir tür sıvının içindeydi. Hoca, yaşam yanlış yapmak üzere dedi. Hücreler içlerinden birinin bir yanlış yaparak o yinelemenin sonsuz döngüsünü değiştirdiği güne kadar milyonlarca yıl kendilerini aynı biçimde yeniden üretmeyi sürdürdüler. Bir de şaşkınlıkla denize bakıyordu. O yaratıkların orada nasıl soluk alabildiklerini sormadı. Duyabildiği tek şey hocanın sesi, düşünebildiği tek şey bir buğday tarlasında başlamış olan ve buna çok benzeyen bir yolculuktu. Hoca, ilk başta dünyanın hareketini başlatan şey bir yanlıştı dedi. O yüzden yanlış yapmaktan hiç korkma. Ama Adem ile Havva cennetten kovuldular. Ve bir gün göklerin ve bütün dünyanın mucizelerini öğrenmiş olarak cennete geri dönecekler. Tanrı onların dikkatini iyinin ve kötünün bilgisini taşıyan ağaca yöneltirken ne yaptığını çok iyi biliyordu. Tanrı onların o meyveyi yemelerini istememiş olsaydı hiç sözünü etmezdi. Peki neden öyle yaptı? Evrenin hareketini başlatmak için. Manzara yeniden çöle ve taşa geri döndü. Sabah oluyordu ve ufuk pembe bir ışıkla aydınlanıyordu. Hoca elinde pelerine yaklaştı. Seni şimdi şu anda kutsuyorum. Sahip olduğun yetenek Tanrı'nın hizmetindeki araçtır. Dilerim yararlı bir araç olursun. Vicka üç kadından en genç olanın elbisesini yerden aldı, iki eliyle havaya kaldırdı. Olanları ağaçların üzerinden seyreden semavi görünümündeki kelt rahiplerine simgesel bir sunuş yaptı. Sonra genç kadına döndü. Ayağa kalk dedi. Biri de ayağa kalktı. Ateşin gölgeleri çıplak bedeninin üzerinde titreşiyordu. Bir zamanlar bu alevler başka bir bedeni yakmıştı. Ama artık o devirler geçmişti. Kollarını kaldır. Biri de kollarını kaldırdı. Vicka elbiseyi ona giydirdi. Hoca pelerini ona sarınca biri de adama çıplaktım ama utanmıyordum dedi. Utanma duygusu olmasaydı Tanrı Adem'le Havva'nın elmayı yediklerini hiç öğrenemezdi. Hoca güneşin doğuşunu seyrediyordu. Dalgın gibi görünüyordu ama değildi. Biri de bunu biliyordu. Hoca hiçbir zaman utanma dedi. Hayatın sana sunduğu her şeyi kabul et ve her kadehten içmeye çalış. Bütün şarapların tadına bakmak gerekir. Kiminden bir yudum alırsın ama diğerlerini şişeyi bitirinceye kadar içersin. Hangisinin hangisi olduğunu nasıl anlayacağım? Tadına bakarak. İyi bir şarabın tadını ancak daha önce kötü bir şarap içmişsen anlarsın. Vicka bir dayı yüz ateşe gelecek biçimde döndürdü. Sonra ikinci yeni üyeye doğru yürüdü. Ateş Birida'nın içinde parlaması için yeteneğinin enerjisini topladı. Birida o anda bir gün doğumunu, ömrünün sonuna kadar yaşamını aydınlatacak olan güneşin doğuşunu seyrediyordu. Güneş doğar doğmaz hoca artık gitmelisin dedi. Birida yeteneğimden korkmuyorum diye karşılık verdi. Nereye gideceğimi ve ne yapacağımı biliyorum. Buraya gelmeme birinin yardım ettiğini biliyorum. Buraya daha önce de geldim. Dans eden insanlar ve ay töresini kutlamak için yapılmış gizli bir mabet vardı. Hoca hiçbir şey söylemedi. Birida'ya dönüp sağ eliyle bir işaret yaptı. Kabul edildin. Yolun barış zamanlarında barış yolu, savaş zamanlarında savaş yolu olsun. Hiçbir zaman birini ötekiyle karıştırma. Hocanın figürü de çölün ve taşın görüntüsü de dağılıp kaybolmaya başladı. Geriye sadece güneş kaldı ama güneş de yayılarak gökyüzüyle bütünleşmeye başladı. Gökyüzü karardı, güneş bir ateşin alevlerine benzedi. Biri de geri dönmüştü. Artık her şeyi, sesleri, el çırpmalarını, dansı, transı hepsini anımsıyordu. Onca insanın içinde giysilerini çıkardığını hatırladı ve biraz çekinir gibi oldu. Ama sonra hocayla karşılaşması, konuşmaları aklına geldi. Utanç, korku ve kaygı duygularına hakim olmaya çalıştı. Ve bu duygular hep olacaktı. Onlara alışması gerekliydi. Vika üç yeni üyeye öteki kadınların oluşturduğu yarım dairenin ortasında durmalarını söyledi. Cadılar el ele tutuşarak halka oldular. El ele tutuşan kadınlar artık kimsenin katılmaya cesaret edemediği şarkılar söylediler. Sesleri neredeyse kapalı gibi görünen dudaklarından taşarak tuhaf bir titreşim oluşturuyordu. Bu ses giderek tizleşti, yükseldi ve sonunda çılgın bir kuşun çığlıklarına benzedi. Biri de geleceğin bir noktasında bu sesleri nasıl çıkaracağını öğrenecekti. Bir hoca oluncaya kadar daha pek çok şey öğrenecekti. O zaman başka erkeklerin ve kadınların ay töresini, kabul törenini o düzenleyecekti. Ama bütün bunlar önceden belirlenmiş bir anda gerçekleşecekti. Biri de yeniden yazgısını ve kendisine yardım edecek birini bulduğu için dünyalar onun olmuştu. Sonsuzluk onundu. Herkesin çevresinde tuhaf renkler varmış gibi görünüyordu. Biri de biraz huzursuz oldu. Dünyanın eskisi gibi olmasını istiyordu. Cadılar şarkı söylemeyi bıraktılar. Vika, ay töresine başlama töreni tamamlanarak sona erdi dedi. Artık dünya bir tarla ve sizler iyi bir hasat elde etmek için çalışacaksınız. Yeni üyelerden biri kendimi bir tuhaf hissediyorum dedi. Her şey bulanıklaştı. Senin gördüğün her bireyi kuşatan aura dediğimiz o enerji alanı. Büyük gizemler yolunun ilk adımı budur. O tuhaflık duygusu biraz sonra geçer. Onu nasıl yeniden uyaracağınızı sonra öğreteceğim. Vika hızlı, çevik bir hareketle tören hançerini toprağa fırlattı. Hançer toprağa saplandı. Sapı fırlatışın etkisiyle hala titriyordu. Tören bitti dedi. Biri de Lawrence'ın yanına gitti. Lawrence'ın gözleri parlıyordu. Biri de onun kendisiyle ne kadar gurur duyduğunu ve kendisini ne kadar sevdiğini hissetti. Birlikte gelişebilir, yeni bir yaşam biçimi yaratabilir, önlerinde uzanan ve kendileri gibi yürekli insanları bekleyen koca bir evreni keşfedebilirlerdi. Ama bir erkek daha vardı. Biri de Vicka'nın hocasıyla konuşurken seçimini yapmıştı. Çünkü öteki erkek zor anlarında onun elini tutabilir, deneyimi ve aşkıyla onun inancın karanlık gecesinden geçirirdi. Biri de onu sevmeyi öğrenecekti ve ona olan aşkı, saygısı kadar büyük olacaktı. Aynı yoldan birlikte bilgeye doğru yürüyorlardı ve biri de onun sayesinde şu anda bulunduğu noktaya gelmişti. Günün birinde de onunla birlikte güneş töresini öğrenecekti. Biri de artık bir cadı olduğunu biliyordu. Cadılık zanaatını yüzyıllar boyunca öğrenmiş ve olması gereken yere dönmüştü. O geceden itibaren bilgelik ve bilgi onun yaşamındaki en önemli şeyler olacaktı. Biri de Lawrence'a artık gidebiliriz dedi. Lawrence baştan aşağı siyahlar içindeki bu kadına hayranlıkla bakıyordu. Oysa biri de büyücünün kendisini tepeden tırnağa maviler içinde göreceğini biliyordu. Diğer giysilerini koyduğu valizi uzattı. Sen önden gidip bize bir araba ayarlamaya çalış. Benim biriyle görüşmem gerekiyor dedi. Lawrence valizi aldı ama ormana giden yolda fazla ilerlemedi. Tören sona ermişti. Artık aşkları, kıskançlıkları ve fetih savaşlarıyla insanların dünyasına dönmüşlerdi. Korku da geri gelmişti. Biri de tuhaf davranıyordu. Lawrence çevresindeki ağaçlara Tanrı'nın var olup olmadığını bilmiyorum dedi. Yine de şu anda bunu düşünecek durumda değilim. Çünkü ben de gizemle karşı karşıyayım. Lawrence farklı bir biçimde hiç bilmediği tuhaf bir güvenle konuştuğunu fark etti. Ama o anda ağaçların kendisini dinlediğine inanıyordu. Buradaki insanlar beni anlayamayabilirler. Çabalarımı küçümseyebilirler. Ama ben onlar kadar cesur olduğumu biliyorum. Çünkü inanmasam da Tanrı'yı arıyorum. Eğer Tanrı varsa o cesurların Tanrısıdır. Lawrence ellerinin hafifçe titrediğini fark etti. Gece geçmişti. Lawrence neler olduğunu hiç anlamamıştı. Bir tür trans konumuna girdiğini biliyordu. Hepsi o kadardı. Ama ellerinin titremesinin Brida'nın deyimiyle karanlık geceye dalmakla hiç ilgisi yoktu. Lawrence hala bulutlarla kaplı gökyüzüne baktı. Tanrı cesurların tanrısıydı. Tanrı onu anlayacaktı. Çünkü cesurlar korkularına rağmen kararlar veren, yürüdükleri yolun her adımında şeytanın eziyetine katlanan, her hareketleri için kaygılanan, doğru mu yanlış mı yaptıklarını irdeleyen insanlardır. Ve yine de yaptıklarını yapmaya devam ederler. Böyle davranırlar çünkü o gece ateşin çevresinde dans eden cadılar gibi onlar da mucizelere inanırlar. Tanrı şu anda başka bir erkeğe doğru yürüyen kadının aracılığıyla ona dönmeye çalışıyor olabilirdi. Eğer kadın giderse Tanrı da Lawrence'ı tamamen terk edebilirdi. O kadın onun şansıydı. Çünkü insanın kendisini aşk yoluyla nasıl Tanrı'ya ulaştıracağını o biliyordu. Lawrence onu tekrar kazanmak fırsatını kaçırmak istemiyordu. Ormanın soğuk, temiz havasını ciğerlerinde hissederek derin bir soluk aldı ve kendi kendine kutsal bir söz verdi. Tanrı cesurların tanrısıydı. Biri de büyücüye doğru gitti. Ateşin yanında buluştular. Sözcükleri bulmakta zorlanıyorlardı. Sessizliği bozan biri de oldu. Aynı yoldayız. Büyücü başını sallayarak doğruladı. Öyleyse birlikte yürüyelim. Büyücü ama sen beni sevmiyorsun dedi. Seni seviyorum. Sana olan aşkımı henüz bilmiyorum ama seni seviyorum. Sen benim ruh eşimsin. Büyücünün gözlerinde hala mesafeli, uzak bir bakış vardı. Güneş töresini o törenin en önemli derslerinden birinin aşk olduğunu düşünüyordu. Aşk görünenle görünmeyenin arasında herkesin bildiği tek köprüydü. Evrenin insanlara her gün öğrettiği dersleri tercüme etmenin en yetkin dili aşktı. Biri de hiçbir yere gitmiyorum dedi. Senin yanında kalıyorum. Büyücü sevgilim bekliyor diye cevap verdi. Sizin aşkınızı kutsayacağım. Biri de hayretle ona baktı. Büyücü hiç kimse o akşam bizim gördüğümüz gibi bir gün batımına sahip olamaz diye devam etti. Tıpkı yağmurun camlara çarptığı bir ikindiye ya da uyuyan bir çocuğun huzuruna veya dalgaların kayalara vurduğu o sihirli ana kimsenin sahip olamayacağı gibi. Yeryüzündeki güzel şeylere kimse sahip olamaz ama onları tanıyabilir ve sevebiliriz. Tanrı kendini insanlara böyle anlarda gösterir. Bizler güneşin, ikindi vaktinin, dalgaların, hatta Tanrı'nın görüntüsünü sahibi olamayız. Çünkü bizler kendimizin sahibi olamayız. Büyücü elini Brida'ya uzattı, ona bir gül verdi. Her ne kadar o günden önceki dünyayı hiç hatırlamadığım için seni ezelden beri tanıyormuşum gibi gelse de seninle ilk karşılaşmamızda sana karanlık geceyi gösterdim. Kendi sınırlarınla nasıl yüzleşeceğini görmek istedim. Benim ruh eşim olduğunu ve öğrenmen gereken her şeyi sana öğreteceğini biliyordum. Tanrı bu yüzden kadınla erkeği ayırdı. Biri de çiçeğe dokundu. Aylardır gördüğü ilk çiçekmiş gibi geliyordu. İlk bahar gelmişti. İnsanlar armağan olarak çiçek verirler. Çünkü çiçekler aşkın gerçek anlamını taşırlar. Bir çiçeğe sahip olmak isteyen onun güzelliğinin soluşunu seyretmek zorunda kalır. Ama bir tarladaki çiçeğe sadece bakmakla yetinirsen o hep seninle olacaktır. Çünkü çiçek akşamın ve gün batımının ve nemli toprağın ve ufuktaki bulutların bir parçasıdır. Biri de çiçeğe bakıyordu. Büyücü çiçeği onun elinden alarak ormana geri verdi. Birida'nın gözleri doldu. Ruh eşiyle gurur duyuyordu. Orman bana bunu öğretti. Senin hiçbir zaman benim olamayacağını, o yüzden de seni hiç kaybetmeyeceğimi öğretti. Yalnızlık içinde geçen günlerimde sen benim umudumdun. Kuşkuya kapıldığım anlarda sen benim kaygımdın. İnanç anlarında sen benim kesin kararlılığımdın. Ruh eşimin bir gün geleceğini bilerek kendimi güneş töresini öğrenmeye adadım. Senin var olduğunu bilmek yaşamaya devam etmemin nedeniydi. Biri de artık gözyaşlarını saklayamıyordu. Sonra sen geldin ve ben bütün bunları anladım. Sen beni kendi yarattığım esaretten kurtarmaya, dünyaya ve dünyadaki şeylere özgürce geri dönebileceğimi söylemeye geldin. Bilmem gereken her şeyi anladım. Seni tanıdığım bütün kadınlardan daha çok seviyorum. Beni belki de istemeden ormanı sürgün eden kadından daha çok seviyorum. Bundan sonra aşkın özgürlük olduğunu hep hatırlayacağım. Öğrenmesi çok uzun yıllar alan ders işte buydu. Beni sürgüne gönderen de şimdi özgürlüğüme kavuşturan da bu derstir. Alevler ateşin içinde çıtırdadılar. Geç gelen birkaç kişi vedalaşmaya başlıyordu. Ama biri de etrafında olup bitenlere hiç kulak vermiyordu. Uzaktan bir sesin biri de diye seslendiğini duydu. Büyücü sana bakmanın şerefine dedi. Ünlü Casablanca filminden sevgiliye sadece bakmaktan alınan hazzı belirten bir cümle. Bir zamanlar seyrettiği eski bir filmdendi bu söz. Büyücü güneş töresindeki önemli bir sayfayı daha açtığı için mutluydu. Kendisinin yeni başlama töreni için o geceyi seçmiş olan hocasının varlığını yanı başında hissetti. Seni her zaman hatırlayacağım. Sen de beni hatırlayacaksın. Tıpkı akşamı, camlara çarpan yağmuru, sahip olmadığımız için hep bizimle olacak her şeyi hatırladığımız gibi hatırlayacağız birbirimizi. Lawrence tekrar biri de diye seslendi. Büyücü huzur içinde git dedi. Ve gözyaşlarını kurula ya da ona ateşten gelen dumanın gözüne kaçtığını söyle. Beni hiç unutma. Büyücü bunu söylemesine hiç gerek olmadığını biliyordu. Yine de söyledi. Vicka bazılarının birkaç parça eşyalarını orada bırakmış olduklarını fark etti. Onlara telefon ederek gelip eşyalarını almalarını söylemek zorundaydı. Ateş yakında sönecek dedi. Büyücü susuyordu. Hala birkaç alev parıltısı vardı ve büyücünün gözleri hala onlara dikiliydi. Vicka, bir zamanlar sana aşık olduğuma pişman değilim diye devam etti. Büyücü, ben de pişman değilim diye karşılık verdi. Vicka Birida'dan söz etmeye can atıyordu ama hiçbir şey söylemedi. Yanındaki adamın gözleri bilgelik ve saygı uyandırıyordu. Vicka, senin ruh eşin olmayışım ne kötü diye ekledi. İyi bir çift olurduk. Oysa büyücü Vicka'nın söylediklerini dinlemiyordu. Önünde açılan geniş bir dünya ve yapacağı pek çok şey vardı. Tanrı'nın bahçesinin ekilmesine yardım etmesi gerekiyordu. İnsanlara kendi kendilerini öğrenmeyi öğretmesi gerekiyordu. Başka kadınlar tanıyacak, aşık olacak, bu seferki reenkarnasyonunu olabildiğince yoğun yaşayacaktı. O gece varoluşunun bir aşaması sona ermişti. Önünde yeni bir karanlık gece vardı. Ama o yeni aşama çok daha keyifli, çok daha eğlenceli ve hayallerine çok daha yakın olacaktı. Büyücü çiçeklerin ve ormanların sayesinde ve günün birinde Tanrı'nın eliyle yollarını bularak kaderin yerine gelmesi için orada bulunduklarını bilmeden gelecek olan kadınların sayesinde bunun böyle olacağını biliyordu. Ay töresinin ve güneş töresinin sayesinde bunun böyle olacağını biliyordu. Kitabın sonu.
Thank you.